Ayrım 10. 28. Özge. Özge asansörden indiğinde kendini arabanın giremeyeceği kadar dar bir yolda buldu. Yağmur dinmişti ama gök gürültüsünü andıran kalabalık bir uğultu uzaklardan geliyordu. En fazla 2 metre genişliğindeki yolun her iki ucu da duvarla kapanmıştı. Ne tarafa gitmesi gerektiğini anlamaya çalışırken sağda uzaktaki duvar yavaşça kayıp binanın içine girerek açılmaya başladı. Özge tereddüt etmeden açılan duvara doğru ilerledi. İzlendiğinden emin adımlarını sakince atarak duvara yaklaştı. Duvar sadece aralandı. Özge aralıktan geçtiğinde karşısında demir bir kapı olduğunu gördü. Arkasındaki duvar yine kapanmaya başladığında biraz önce gök gürültüsünü andıran sesin şimdi insan kalabalıklarından çıktığını anladı. Önündeki kapının ardında bir şeyler oluyordu. Özge birkaç saniye kıpırdamadan bekledi. En kötüsü yüksek kapıyı tırmanırdı. Üst kısımdaki dikenli tellere rağmen aşacak cesareti ve isteği vardı. Kapı açıldığında Özge sokağa çıktı. Binanın önünde biriken kalabalığı fark etti. Caddenin köşesinde satılmış medya diye bağıran yüzlerce insan vardı. Özge neler olduğunu düşünerek kalabalıktan uzakta diğer tarafa yürüdü. Ne olduğu umrunda değildi. Tek düşünebildiği darbeye nasıl hayat verebileceğiydi. 29. Duru. Merdivenlerin başına geldiğinde kalbi sıkıştı. Nefesini dengelemeye çalıştı. En zoru ilk basamağa atılan ilk adımdı. O adımda karar vardı. İçine girmeye karar verdiği duyguyla baş edeceğine dair verilen söz vardı. Mücadele vardı. Gecekondular arasından Deniz'le yaşadığı evin sokağına çıkan merdivenleri çıktı. Her adımda geri dönmemek için kendiyle savaşarak. Evin sokağına ulaştığında bir zamanlar ne kadar sabırsızlıkla bu yolda yürüdüğünü, denize varmak için nasıl da koşarak bu sokağa geçtiğini, onu kapının önünde oturmuş kendisini beklerken bulduğu zamanlarda yaşadığı neşeyi düşündü. Hayatının en mutlu zamanları şimdi sadece bir anıydı. Hatırladıkça vicdanındaki yarayı dağlayan, huzurlu ve acıtan anılar. Acele etmeden adım adım eve yaklaştı. Kapının önünde durdu bir an. Parmağını elindeki anahtarda gezdirdi önce ve sonra zile bastı. Cevap gelmedi. Elindeki anahtarı deliğe sokup temkinli bir şekilde kapıyı açtı. Evde kimseyle karşılaşmayacağına emindi. Ama kalbinin beynine saldırtacağı anılara, duygulara karşı tetikte olmalıydı. Bahçeye çıkan merdivenlerden yukarı çıktı. Bu yolculuğa devam edebilmek için içindeki tüm duyguları bastırması gerektiğini biliyordu. Kendine tuzaklar kurmak için hızla atan kalbinin sesini kısarak çıktı merdivenleri. O gece canı gittiğinden beri ilk defa geliyordu buraya. Bakımsızlıktan kuruyan bahçe, köşede sarılmış duran hortum, denizin yokluğuyla dağlayan sessizlik. Buraya gelmek iyi bir fikir değildi ama gidecek başka yer olmayan, kimsesi olmayan biri hatıralarından başka nereye gidebilirdi ki? Evin giriş kapısına iki adım kala durdu. Geri dönmek için çok geç değildi ama geri dönerse asla buraya bir daha gelemeyecekti. Biliyordu. Kalbindeki kara delikti bu ev. İçeri girmeli ve her duyguyu yutan, anlamsızlaştıran bu evin kendisi üzerinde yarattığı etkiyi silmeliydi. Daha fazla inkar edip denizden nefret etmeye çalışamazdı. İşe yaramazdı kesin de. Denizin aniden gidişinin izlerinin canını yakacağından emin ama yine de ondan geriye kalanlar olduğu için gizli bir heyecanla açtı kapıyı. İçeriden gelen tertemiz deterjan kokusu bir yumruk gibi çarptı tüm beklentilerini yakarcasına. Ne hissedeceğini, düşüneceğini bilemeden andan kopmuş bir merak içinde yürüdü. Her adımda daha da çatıldı kaşları, salona döndüğünde tamamen şoktaydı. Ev daha önce hiç olmadığı kadar temiz, mis gibi deterjan kokusuyla kaplı ve derli topluydu. Denizden bir tek eser bile yoktu. Ortadaki sehpa dahil. Sehpanın nereye gitmiş olabileceği düşüncesi beyninde dolanırken hızla yukarı fırladı Duru. Yatak odasına daldı. Yatak çarşafları yoktu. Dolabı açtı. Deniz'in tüm eşyaları gitmişti. Çekmeceleri açtı. Hızla bomboştu. Komodinin üzerinde duran fotoğraf kutusunu yatağın üzerine boşalttı. Yatağın üzerine yayılan fotoğrafların arasında bir tane bile Deniz'in bulunduğu fotoğraf yoktu. Yatak odasından fırlayıp Deniz'in stüdyo olarak kullandığı alt katı indi. İnerken duvarlara baktı. Tüm resimler gitmişti. Stüdyoya vardığında da oda bomboştu. Tüm ekipmanını almıştı Deniz. Yine salona fırladı. Masanın arkasındaki çekmeceyi açtı. Deniz'in kendisi için hazırladığı defter de gitmişti. Deniz'den eser yoktu. Kaşları çatık, kalbindeki merak öfkeye dönüşmek üzere öylece dikildi. Deniz her şeyini alıp ne kadar da kolay kabullenerek çıkmıştı hayatından. O defter doğum günü hediyesiydi Duru'nun. Onu bile bırakmamıştı. Aşağılık sersem diye düşündü. Acaba hiç sevmemiş miydi beni derken düşünceleri dikkatinin camların temizliğine kaymasıyla bölündü. Bu evi Deniz temizlemiş olamazdı, çok garipti. Kendini bile zor yıkayan biri koca evi nasıl böyle detaylı temizlesindi? O zamandan bugüne hala deterjan kokması bir mucizeydi. Peki kimdi? Duru bir olay yeri inceleme uzmanı sakinliğinde yavaşça ve adım adım yürüyerek çatı katına çıktı. Çatı katındaki kütüphanenin önündeki fotoğraflar da yoktu. Sakince kütüphaneye yaklaştı. En alt raftaki Ayn Rand'ın Hayatın Kaynağı adlı kitabına baktı. Orada duruyordu. Kaşları iyice çatıldı. Her şeyi alıp bunu bırakması tuhaftı. Tüm kitaplar yerli yerindeydi. Kitabı çekip çıkardı. Kitabın içindeki mektup yere düştü. Duru'nun gözleri şaşkınlıkla kocaman açıldı. Her şeyi alıp bu mektubu bırakmış olamazdı. Hemen Dante'nin Inferno kitabını çekti. Sayfaların arasındaki iki mektup da duruyordu. 10 dakika içinde Deniz ve Duru için anlamı olan 5 kitap inmiş ve Deniz tarafından bu kitapların içine yerleştirilen mektuplar ve fotoğraf çıkarılmıştı. Duru yerdeki fotoğrafı uzandı, elini almaya zorla cesaret ederek aldı. Fotoğraf ikisi motosikletin üzerindeyken Deniz'in kamerayı kendilerine çevirip çektiği bir ana aitti. 3 yıl önce Deniz'le çıktıkları ilk tatildeki balıkçı iskelesinde çekilmişti. İlk defa bu tatilde birlikte olmuşlardı. Fotoğrafın arkasını çevirdi, yazıyı okudu. Toplum tarafından kabul gören tek deliliktir aşk, deliriyorum sana. Duru'nun hıçkırıklarla yere çökmesi aynı anda oldu. Ne kapının çaldığını ne de canın kendisine seslendiğini duymadan, kendi ihanetinin ağırlığında, inkardan daha fazla kaçamadan acının içinde kayboldu. Merakının kendisini getirdiği bu yerde, cehenneminde sadece yıkım vardı. 30. Özge. Kalabalıktan iyice uzaklaşmıştı ama satılmış medya haykırışları hala duyuluyordu. Evet, medya her zaman satılmıştı bu ülkede ama bu kadar insanı bir araya getirmek için başka bir şey yapmış olmaları gerekirdi. Önemli değildi, dergiyi kurtarmak için kime gidebilirdi? Para bulması artık yeterli değildi. Bu ülkede paranın değeri yanında güç varsa ölçülürdü. Yoksa elinizden kolayca alabilecekleri bir kağıt parçasından başka bir şey değildi. Güce ihtiyacı vardı. Satılmamış bir medyaya sahip olabilmek için tüm halkın gücüne ihtiyacı olduğunu henüz bilmeyecek kadar tecrübesizdi. Sadık ona yardım etmeyecekti. İçi sıkıldı. Kendi yalnızlığı içinde kaybolmak üzereydi. Bakışları kendi adımlarında, kalabalığın atmosferde yükselen sesini duymadan, aldırmadan kendi yolunda öylece yürüdü Özge. Sırtına inen darbe olmasa belki uyanmadan adımlayacaktı yolları. Ama darbe indi ve Özge uyandı. Arkasına döndüğünde suratına kocaman siyah bir gaz maskesi takmış, üzerindeki çelik yeleğin arkasına saklanmış, elindeki copu intikamla sakınmadan sallayan birini gördü. Beyni ne olduğunu anlamaya çalışırken koluna inen darbe o kadar şiddetliydi ki sinir sistemi ona kaçmasını buyurdu. Özge bir sıçrayışta kendini adamdan uzaklaştırdı ama sıçrayışının bittiği yerde bir darbe daha aldı. Hemen arkasında aynı kıyafete bürünmüş bir başka çıldırmış ayaktaydı. Etrafta bir düzine maskeli, zırhlı adam hayatları pahasına Özge'ye saldırmaya başladılar. Özge bağırıp konuşmaya, bir yanlışlık olduğunu anlatmaya çalıştı ama etrafını saran bu çılgınlığın içinden kurtuluş olmadığını anladı. Ne oluyordu, neden oluyordu bilmiyordu. Vücuduna inen coplardan korunmak için yere eğilip başını kollarının arasına alarak kafasını korumaya çalıştı. Ama bu kolay değildi. Emindi. Sağ kolu kesin kırılmıştı. Yeni darbelerle tahammül edilemez hale gelen kırık kolunun acısını dindirmek için kolunu çekti. Ama kolunun çekilmesiyle açıkta kalan kafasına aldığı darbe hissettiği tüm acılardan daha kötüydü. Kafasından sızan ılık sıvının kan olduğu gerçekliğinde kırık kolunu kalkan olarak kullanmaktan başka çaresi kalmadan yere yığıldı. Ne olduğunu anlayamadan, darbeyi yayımlayamadan ailesiyle konuşmadan, Mahizar'ı göremeden öleceğini düşünerek, ana rahmindeki pozisyonda büzülerek darbelere direndi. Bayılmanın eşiğindeydi ama bayılamazdı. Bayılırsa bu darbelere dayanamazdı. Kafasını korumalıydı. Kolundan tutup kaldırıldı. Yerden yükselir yükselmez karnına gelen tekmeyle bacaklarını kendine çekti ve bir anda vücudu şimdi tamamen havadaydı. Tek görebildiği etrafının sarılı olduğuydu. Tek duyabildiği, nereden geldiğini anlayamadığı kalabalık insan seslerinin adalet diye bağırmasıydı. Ne oluyordu? Özge'yi yere fırlattıklarında düşünebildiği tek şey dünyanın sonunun gelmiş olduğuydu. Yine tekmelemeye başladılar. Kafasından akan kanın etrafa yayılmasının yanında sırtına, beline, omzuna gelen tekmeler artık önemsizdi. Fena kanıyordu. Sesler uğultuya dönüştü, kulakları tıkandı. Kendi nefes alışlarının düzensizliği içinde bilinci kaybolmak üzereydi. Acısıyla birlikte bilinci gitti. Gözlerini açtığında yanında duran kaskı gördü önce. Sonra kaskın yanına düşmüş sopayı ve geride binlerce insan kalabalığının önünde bu maskeli çıldırmışlarla boğuşan birkaç kişiyi. Geride duran insanların bağırdıklarını gördü ama duymadı. Çünkü kaybettiği kan duyu organlarının çalışmasını engelleyecek düzeydeydi. Kulakları tıkanmıştı. Gözlerini kapatıp kendini karanlığa bıraktı istemeden. Yerden kaldırıldığını hissetti. Geriye düşen kafasını son bir hareketle kaldırmaya çalıştı. Karşı koymalıydı ama artık çok geçti ve gözleri kapandı. 31. Bilge. Hassas, tepkisel, zeki, çabuk. Gaz pedalından isteyebileceği her şey ayağının altında tek bir dokunuşta bekliyordu. Bilge gaza bastı. Otobana bağlanan yola sapmak üzere soldaki yolu seçti. Dizginlerinden kurtulmak üzere sabırsız bir at gibi hissediyordu. Dört şeritli otobana çıktı. Tekrar gaza bastı. En sağ şeritten ortaya doğru kayarken hızlandı. Hızlandığı halde niye tedirgin hissedemediğini bilmiyordu. Daha da hızlanırken en sol şeride geçti. Hız ibresi 140'ı gösteriyordu. Gitmek için değil, diğerlerini geçmek için sürüyordu aracı. Bunu fark eder etmez hafifçe frene dokundu. Dokunuşuna araba hemen tepki verip yavaşlayınca ancak heyecanlandı. Hızlanmak değil, yavaşlamak da onu endişelendiren. Sanki hız daha güvenliydi. Kendini aracın beyni gibi hissederken uygarlığın nasıl bir seviyeye geldiğini düşündü. Tekerleklerin üzerinde kayan bir aracın içindeydi. Kendini önce gelişmiş bir topluma ait hissetti. Hemen ardından ulaşımın hala yerde kayan araçlarla ancak yapılabildiği idrakine varıp teknolojinin ne kadar da gelişmemiş olduğunu düşündü. Zıtlıklar Bilge'nin beyninde tüm anlamlarıyla aynı anda var olabiliyorlardı. Can Manay'la asansördeki olay unutulamazdı. Doğruyu okula bırakıp ofise tekrar dönmek için yola koyulduğunda kafasını temizlemek için önce müziği açmış, düşüncelerini müziğin ritmine kaptırıp kendini hıza bırakmıştı. Doğuştan bir sürücüydü Bilge. Kendi yeteneğini yeni yeni keşfeden hevesli bir sürücü. En tehlikelisinden. Kendisini bu kadar doğal hissettiği çok az şey olduğunu düşündü. Bu yanlıştı. Aslında daha önce kendisini bu kadar doğal hissettiği hiçbir şey olmamıştı. İlk defa her şey onun kontrolündeydi. Bilge keyifle ve dikkatli bir şekilde arabasını kullanırken sıkışık trafiğin arasından sıyrıldı, otobana bağlanan yola sapmak üzere soldaki yolu seçti. Dizginlerinden kurtulmak üzere olan sabırsız bir at gibi hissediyordu kendini. Dört şeritli otoban açıktı. Radyoda çalan şarkı İngilizceydi. Ve Bilge'nin İngilizcesi çok iyi değildi. Ama birbiri ardına takip eden kelimelerin arasında bir cümleyi anlayabildi. There is something from white machine Mikhail. Bende kimyasal bir yanlışlık var. Ayağı gaz pedalını baskılarken müziğin sesini biraz daha açtı. Nasıl olsa otobanda giderken kimse onu bu kadar yüksek sesli müzik dinlediği için yargılayamazdı. Şarkı devam ediyordu. Wrong. Questions white the wrong. Replace wrong, wrong, wrong. Yanlış cevaplarla yanlış sorular. Yanlış, yanlış, yanlış. Bu sözler tanıdık geliyordu. I was on the wrong page of the wrong book. Wrong, wrong, wrong, too wrong, too wrong. Yanlış kitabın yanlış sayfasındaydım. Yanlış, yanlış, yanlış, fazla yanlış, daha fazla yanlış. Hızı artarken ilk defa kendini Kendi hayatında bir başrol karakteri gibi hissettiğini fark etmeden önündeki aracı solladı. Korkusuzca en sol şeritte hedefine doğru ilerlemeye devam etti. Şarkı "I was born right the wrong, sitting in the wrong house, right the wrong as can Daisy" derken anladığını sandığı şeyin düşündüğü gibi olduğundan emin değildi. Ama anladığını sandığı şeyin kendi hayatını anlattığından emindi. Bilge o gün ilk defa bir şarkıda kendini buldu. Daha da hızlandığında yolunu tıkayan araca iki kere selektör yapıp yol vermesini buyurdu. Ve yine ilk defa buyruğunun yerine getirileceğinden emin birkaç saniye bekledi. Öndeki araba kenara kayar kaymaz hiç tereddüt etmeden ve zaman kaybetmeden hızlandı. Yol onundu. 160'a çıktığını fark ettiğinde kendini kaptırdığı şarkı bitmişti. Şarkının bitmesi mi, 160'a çıkmış olması mı onu kendine getirdi, sorgulamadı. Ofise giden çıkışı kaçırmış olmayı da çok kafaya takmadı. Arabasıyla gitmesi gereken yolun uzaması terapilerin en güzeliydi sanki. İlk defa kontrol tamamen kendisindeydi ve sanki ilk defa hayat onu adam yerine koyuyordu. Ofise dönebilmek için bir sonraki sapaktan çıktı. Virajı alıp karşıya vardığında gözlerine inanamadı. 30 kadar zırhlı polis aracı yolun kenarında dizilmişti. Savaş kıyafetlerini kuşanmış çevik kuvvet ekipleri bir binanın önünü kuşatmışlardı. Bilge dikkatle binaya baktı. Ülkenin en çok izlenen TV kanalının, Can Manay'ın programının yayınlandığı kanalın ana binasıydı bu. Acaba neden kuşatılmıştı? Çevik kuvvetin baskın yapacağı kadar korkunç ne yapmış olabilirlerdi? Terörist bir saldırı mı vardı? Aklına bu düşünce gelir gelmez şaşkınlığından sıyrılıp hemen kavşaktan zor da olsa dönüşünü yaptı aceleyle. Ve ancak binadan uzaklaştığı zaman halkı görebildi. Binanın kuşatma değil koruma altında olduğunu, çevik kuvvetin bu TV kanalını halktan koruduğunu anlaması iki gününü alacaktı. 32. Duru ve Can Manay. Duru'nun eşyalarını bizzat kendisini topladığı gün ve Deniz'in eşyalarından kurtulduğu bir sonraki günle birlikte bu eve üçüncü gelişiydi bu. Can burayı Deniz'e ait hissetse de seviyordu bu evi. Burası dünyayı alkışladığı yerdi çünkü. Duru'yu burada bulmuştu. Duru'nun içeride olduğunu bilmenin huzuru ve yine Duru'nun en sonunda buraya gelmiş olmasının dehşeti içinde ona seslenerek merdivenleri çıktı. Odalarda yoktu. Çatıya çıkan merdivenlerin ortasında durakladı. Birazdan hayatının rolünü oynaması gerekecekti ve durup bir an olsun nefes almaya ihtiyacı vardı. Her şeyin yolunda gideceğinden emin ama Duru'nun gizlice buraya kaçıp gelmesinden kaygılı çıktı son basamakları. Kendi yıkılmışlığında kaybolan Duru'yu gördü. Duru hıçkırıkları içinde sessizce ağlıyordu. Durum biraz abartılı gözükse de bu durumu iyi biliyordu Can. Hastalarından birçoğunu bu hale getirebilmek için çok çalışmıştı. Kendisi için böyle ağlayan bir sürü hastası olmuştu. Yarattığı bağımlılıkla açmıştı tüm kapıları. Şimdi yere çökmüş ağlayan bu muhteşem yaratığın ağlaması hayat boyunca hissettiği en ağır duyguyu yaydı bedenine. Ağırlık Duru'nun acısından değil, o acıyı bu güzel bedende yaratabilen kişinin Deniz olmasındandı. Asıl şimdi tamamen nefret ediyordu o adamdan. Can içinde hissettiği ani nefreti bastırıp bir an daha bekledi. Sonra sakince avına yaklaşan bir aslan gibi Duru'ya eğilip omzuna dokundu. Duru irkilir irkilmez silkelendi. Can'ın dokunuşundan kurtardı kendini. Can Duru'nun verdiği tepkiyi hazırlıksız geri çekilirken artık kendini bir aslan gibi değil bir sırtlan gibi hissediyordu. Ancak bir sırtlan avın verdiği tepkiye göre etrafında dolanırdı. Duru'nun etrafını bir an dolanıp mırıldandı. Konuş benimle. Duru kafasını kaldırdı. Kızgın kırmızı gözlerini kısıp nefretle baktı ona ve avucunun içinde tuttuğu kağıtları saklarcasına göğsüne bastırıp gözlerindeki öfkeyi Can'ın ürkek sırtlan gözlerinden ayırmadan kalktı. Onu sert bir şekilde geçip merdivenlerden indi. Can bir şeylerin planlandığının dışına çıktığını anladı ama nasıl? Duru'nun gözlerinde gördüğü şeyi teşhis etmeye çalıştı ve teşhiste başarılı olamayınca onu henüz o kadar iyi tanımadığı için öfkelendi. Öfkesini içinde dindirip Duru'nun ardından gitmek için bir adım attı, sonra bir an durdu. Kendi kontrolünden çıkmak üzere olan bu durumla ilgili ipucu ararcasına bakındı etrafına. Yerde atılı duran kitaplar mantıklı değildi. Kitaplığı inceledi. Duru'nun elinde tuttuğu kağıtlar neydi? Bir şey unutmuştu. Daha doğrusu bir şey atlamıştı. İnsan bilmediği şeyi unutamazdı. Bu lanet olası herif bu kitapları bir şey saklamış olmalıydı. Duru'nun kalbindeki ihaneti dindirip sevgiyi canlandırabilecek güçte bir şey. Temkinli bir şekilde aşağıya inmeye başladığında sokak kapısının kapandığını duydu ve beyni salisenin binde biri kadar bir zamanda ona koşmasını emretti. Duru bahçe kapısına varmadan can ona yetişmişti. Gitmesine, uzaklaşmasına, ona ait olmamasına asla izin veremezdi. Duru merdivenlerden inerken can ciğerlerindeki tüm havayı bir haykırışla boşalttı. ''Nereye gidiyorsun? Konuş benimle.'' Duru merdivenlerden inmek, etraftaki herkesten uzaklaşmak, buralardan gitmek istiyordu. Can'ın haykırışı onu durdurana kadar birkaç basamak inebildi. Can, gitme, bunu yapma bana, ne oluyor, dedi. Ve olduğu yerde dizlerinin üstüne çöküp, elimden geleni yapıyorum, görmüyor musun? Sen her şeysin, benim için senden daha önemli hiçbir şey yok ve beni sensiz umursamayan bir serseri için mi bırakacaksın? Umursamazca çekip giden, seninleyken bile seninle olmayan, haksızlık bu, konuş benimle, dedi ve ağlamaya başladı. Duru durduğu basamakta gözlerini kapadı, geriye bakmadan gitmek istiyordu ama vicdanı onu durdurmuştu. Can'ın aşkı çok güçlüydü, derindi, hatta bazen karanlık bir kuyu kadar derin. Can'a dönmeden sordu, denizin eşyaları nerede? Can şakaklarında kabaran damarların atışını hissetti bir an. Duyduğu şeye inanamadan haykırdı. ''Bana o serserinin hesabını mı soruyorsun?'' Duru döndü, duygusuz dümdüz sordu. ''Denizin eşyaları nerede?'' Can çıldırdı, yeri tekmeledi. Neden silemiyordu bu herifi Duru'dan? Duru sakince kıpırtısı seyretti Can'ın bir hayvan gibi tepinmesini, köşedeki hortumu tekmelemesini. Bir an Duru'ya döndüğünde kendine geldi. Gözlerinden akan yaşı silip dikleşti. Duru'ya yaklaşmadan konuştu. Evi temizlettim. Duru dönüp merdivenlerden inmeye başladığında Can bir iki adım atıp bağırarak açıkladı. Temizlettim çünkü bu eve geldiğinde Deniz'in burayı, annenin evini nasıl yağmaladığını görmeni istemedim. Burayı nasıl bir uyuşturucu yuvasına çevirdiğini, buraya getirdiği kadınlarla nasıl alemler yaptığını, bir beleşçi gibi senin hatırana dahi saygı duymadan, seni özlemeden nasıl her şeyi kirlettiğini bilmeni istemedim. Yırttığı fotoğrafları, senin eşyalarını, parçalayıp üzerine işediği o özel defteri bulmanı istemedim. Duramadı. Merdivenlerden indi kaçarcasına, kapıyı açtı, dışarı çıktı ve kapattı ama gidemedi de. Kapının önüne çöküp kucağında sarıldığı geçmişten gelen ne varsa intikam alırcasına sıktı, buruşturdu ve içindeki hıçkırıkları bırakarak kapının önünde ağlamaya başladı. Sevginin nefretle birleşmesinde ancak ortaya çıkabilen o zehirli atmosferin içinde artık nefes alamıyordu.